Ayrım 23.
Kum falcıları bu falın dinsel yönden hiçbir sakıncası olmadığını ileri sürerlerken, kimi zaman peygamberin şu sözünü dayanak alırlar. Kum falı çizgisi çizen bir peygamber vardı eskiden. Kimin fal çizgisi o peygamberinkine uygun düşerse çıkan fal onunkidir. Oysa bu hadis kum falcılığının sakıncasız olduğunu gösterebilecek bir kanıt değildir. Eğitim ve kültürleri olmayan kişilerin sandıklarının tam tersini. Çünkü hadisle denmek istenen şudur. Eskiden bir peygamber çizgi çizerdi. Onun üzerine kendisine vahiy gelirdi. Kimi peygamber için böyle bir şeyin olması olanak dışı değildir. Olamayacağı ileri sürülemez. Kimin çizdiği çizgi o peygamberin çizdiğine uygun düşerse çizilenler arasında onun çizdiği doğrudur. Çünkü onun çizdiği vahyini çizgi çizerken alma geleneği olan peygamberin aldığı vahiyle güç kazanmıştır. Ama o kimsenin çizdiği peygamberin algıladığı vahye uygun düşmezse doğru olamaz. Hadisle anlatılmak istenen budur. Doğrusunu Tanrı bilir. Kum falcılığındaki biçimler. Kum falcıları ileri sürdükleri yöntemlere göre bir bilinmeyeni bulmak istedikleri zaman kağıt, kum ya da un üzerine dört basamağın sırasına göre dört satır olacak biçimde noktalar koyarlar. Dört kez yaparlar bunu, böylece 16 satır meydana gelir. Sonra her satırdaki noktalardan çift çift alıp atarlar. Satırın sonundaki bir ya da iki nokta kalana dek noktalardan iki tane iki tane atarlar. Kalan çift ya da tek noktayı da basamaklardaki yerlerine göre dizerler. Böylece de bu her satırda ayrı ayrı yapıldığı ve her dört satırdan bir biçim oluştuğu için 16 satırdan dört biçim oluşur. Bu biçimleri ard arda sıralarlar. Sonra bunları doğrultarak dört ayrı biçim daha çıkarırlar. Birinci dört biçim denine yan yana sıralı basamaklardan tek ya da çift noktaları alıp üst üste koyarak oluştururlar ikinci dört biçimi. Noktaları biçimlerin aynı hizadaki basamaklarından alarak 46. İkinci dört biçimde ortaya çıkınca satırlardaki biçimlerin sayısı 8 olur. Sonra bu 8 biçimin her ikisine bir biçim doğurtup duanı alta yazarlar. Her iki biçimin basamaklarındaki tek ya da çift noktaları aynı hizadaki iki basamaktan birden alıp toplar bir basamağa geçirirler. Bu doğurtmayla da 8 biçimden bir başka 4 biçim daha oluşmuş, altta yer almış olur. Üçüncü 4 biçime de aynı yöntemle iki biçim doğurtup alta yazarlar. Sonraki iki biçime de aynı yoldan bir biçim doğurtur alta yazarlar. En son 15. biçimle birinci 4 biçimden birincisini el alırlar. Bunlara da bir biçim doğurtarak 16. ve sonuncu biçimi elde etmiş olurlar. 16 biçim elde edince çizgilerin tümüne, biçimlerinin gereklerine göre yargılar koyarlar. Uğurluluk, uğursuzluk gibi yargılar. Biçimlerin her biri birbirleriyle olan bakışımları, birbirlerine girmeleri ve karışım özellikleri değerlendirilerek koyarlar yargılarını. Biçimlerin varlıklarla ilgili neler gösterdiklerini değerlendirerek. Bu sanat toplumsal yaşamın bulunduğu tüm yörelerde, tüm uygar kesimde var ve çoktur. Bu konuda kitaplar yazılmış, eskilerden ve sonrakilerden çok kimselerin ünü duyulmuştur. Bu sanatın ne olduğunu ise gördün işte. Ölçüsüz yargılardan, temelsiz heveslerden başka şey değildir. Düşüncende temel olarak alman gereken odur ki, kesinlikle bilinmeyenlere sanat yoluyla ulaşılamaz. Ulaşmanın, insanların yalnız özel bir kesimine vergi nitelikleri taşımış olmaktan başka da yolu yoktur. Başka yolla bilinmeyenlerin öğrenilmesi olası değildir. İnsanlardan özel bir kesim, duyu dünyasından tin, ruh dünyasına geçebilme özelliğinde yaratılmışlardır. Onun için yıldız bilimciler, müneccimler, yıldız falcıları, bu özelliktekilerin tümüne birden çulpanlılar, zühriyun, zühreliler, venüslüler derler. Düşüncelerine göre çulpan, zühre, venüs, bu özelliktekilerin doğuştan temelde bilinmeyeni öğrenme yeteneğini taşıdıklarını gösterdiği için bu adlı anarlar. İster kum falı ister başkası olsun, eğer bu konularla uğraşan kimse o söz edilen özellikte kişilerdense ve baktığı uğraştığı kum falı noktaları kemik ya da başka şey yoluyla duyularını uğraştırmak, bir an için tinseller dünyasına varmak amacını güdüyorsa, o kimse taşları kullanarak falcılık, kâhinlik edenler arasına girer. Yukarıda anlattığımız türden yollardan bilinmeyen ulaşanlar arasına. Eğer öyle değilse ve yalnızca bu kum falı sanatıyla bilinmeyen ulaşma çabasındaysa, bu sanatın öyle bir sonuç vereceği görüşünde ise boş bir iş ve sav içinde bulunuyor demektir. Tanrı dilediğine doğru yol ulaştırır. Doğuştan bilinmeyen ilişkin algılar alabilme özelliğinin var olup olmamasının belirtisi de odur ki, bu özelliği taşıyanlar olup bitenleri öğrenmeye yöneldikleri zaman hemen onlarda doğal durumlarından ayrılış görülür. Esnemeye ve gerinmeye benzer durumlara tanık olunur. O kişilerin duyulardan ayrılmaya başladıklarını belli eden durumlar oluşur. Bu durumlar güçlükleri ya da güçsüzlükleri yönünden değişik nitelikte belirirler. Değişiklikte söz konusu özelliğin herkeste aynı olmayışından ileri gelir. Kendisinde böyle belirti bulunmayan kimsenin bilinmeyen ulaşma yönünden hiçbir özelliği olanağı yoktur. Bu kimse yalanın aldatmacılığı içindedir. Kimileri de bilinmeyeni öğrenmek için öyle kurallar, yasalar koymuşlar ki bu kurallar, yasalar yukarıda anlatılanlardan ne birinci kesime girer, yani tinsel varlıklarla bağlantı kurma yöntemlerine, ne yıldızların etkileri üstüne kurulmuş, Batlamyus'un ileri sürdüğü türden sezgisel yönteme, ne de bilicilerin, arrafların başvurduğu sanılara, varsayımlara girer. Kıt akıllı kişiler için birer temel amaçmış gibi gösterme çabasına yönelik olarak koydukları birer uydurmadır, birer yanlış batağıdır. Bunlardan sadece yazarların ve uzmanların anıp önem verdiklerini söz konusu edeceğim burada. Ebced hesabı ile yapılan ad hesabı. Bilinmeyeni anlamak için konulmuş kurallardan biri ad hesabı diye bilinen hesaptır. Bu hesap Aristoteles'in olduğu söylenen Es-Siyase politika kitabının sonunda anılır. Ki bu hesapla savaşan hükümdarlardan yenen ve yenilenin kim olacağı bilinir. Bu hesap şudur. Hükümdarlardan birinin adındaki harfleri alırsın. Ebced harflerinde cümmel hesabı, tümceler hesabı diye bilinen işlemde birler, onlar, yüzler, binler basamaklarında birden bine değin harflerin karşılığı olan sayıları belirlersin. Birinci ad üzerinde yaptığın işlemi bitirip bir sayı elde edince ikinci ada ilişkin hesaba giriş. Tıpkı birincisinde olduğu gibi ikincisinin sonucunda da bir sayı bulunca iki adın sayılarından her birinden 9 9 tüm 9'ları çıkar. Sonra iki adın hesabından ve 9'lar atıldıktan sonra kalan iki sayıyı karşılaştır. Bu iki sayının nicelikle eşit olup olmadıklarına bak. Eşit değillerse o zaman iki sayı da çift ya da ikisi de tekse az olan kimisi o yenecektir öbürünü. İki sayıdan biri çift, öbürü tekse bu kez de çok olan kimisi o yenecektir. Eğer iki sayı nicelikte eşitseler o zaman ikisi de çiftse adların sahiplerinden hangisi savaşa çağrılmışsa yenen o olacaktır. Sayıların ikisi de tekse adların sahiplerinden hangisi savaşı istemişse yenen o olacak, öbürü yenilecektir. Bu konuda söz edilen işlemin kuralını anlatan iki ünlü beyit vardır. Şöyle. İki sayı çift ve tek olmakta eşitseler azın, değilseler çokun sahiplerinin yeneceğini sanırım. Her yönden eşitseler ikisi de çift olduklarında savaşa çağrılanın, tek olduklarında savaş isteyenin yeneceğini düşünürüm. Konunun uzmanları dokuzların atılışından sonraki kalanın daha kolay bilinmesine yarasın diye bir kural koydular. Dokuzların atılışına yarayacak uzmanların cümlü bir kural. Şöyle. Dört basamakta birler, onlar, yüzler, binler birinci sırayı gösteren harfleri topladılar. Biri gösteren Elif'i, onu gösteren ve onlar basamağının ilki olan Y, yüzü gösteren ve yüzler basamağının ilki olan Kaf'ı, bini gösteren ve binler basamağının ilki olan Ayn'ı bir araya getirdiler. Binden sonrasını gösteren bir harf de yok zaten. Çünkü Gayn, Ebced harflerinin sonuncusudur. Bu harfler bir araya getirilince ondan bir sözcük oluştu. Erbeh. Son üç basamakta birler, onlar, yüzler ikinci sırayı gösteren harfleri topladılar aynı biçimde. Basamaklardan binler basamağını çıkardılar. Bunlar birler basamağında ikiyi gösteren B, onlar basamağında ikinciyi 20'yi gösteren Kaf, yüzler basamağında ikinciyi 200'ü gösteren Dal harfleridir. Harfleri bir araya getirince üç basamağa uygun olarak üçlü, sülasi bir sözcük oluşturdular. Yekere. Sonra üçüncü sırayı gösteren harfleri topladılar. Bundan da CLS sözcüğü doğdu. Böylece basamaklardaki sıralara ilişkin Ebced harflerini sonuna dek aynı biçimde toplayıp sözcükler oluşturdular. Her bir sıranın sonunda sıraların sayısınca sözcükler oluşup 9 sözcük ortaya çıktı. Yegega, Bekere, Haleşe, Demete, Hanete, Veseha, Zeade, Hafeze ve Deseze. Peş peşe gelen sayılara göre dizilmiştir bunlar. Her sözcüğe ilişkin olduğu sıranın sayısı verilmiştir. YGG sözcüğüne 1, BKR sözcüğüne 2, CLŞ sözcüğüne 3, DMT sözcüğüne 4, HNT sözcüğüne 5, VSH sözcüğüne 6, ZAZ sözcüğüne 7, HFZ sözcüğüne 8 ve DSD sözcüğüne de 9 sayısı verilmiştir. Adlardan birinin sayılarını bulup 9'lara atmak istedikleri zaman o adın harflerini bir bir ele alırlar. Bu harfleri bu 9 sözcükte arayıp bulurlar. Bir harf hangi sözcükte ise o sözcüğün numarasını o harfe verip öbür harfe geçerler. Adın harflerinden her birinin sayı değerini bulup sonra bu sayıları toplarlar. Yani bu toplam sayıyı o adın harflerine karşılık olarak alırlar. Bu toplam sayı 9'dan çoksa 9'u atar, kalanı alırlar. Çok değilse olduğu gibi alırlar toplam sayıyı. Aynı işlemi ikinci adın harflerinin sayı değerini bulmakta da yaparlar. Meydana gelen iki toplam sayıyı karşılaştırıp daha önce söylediğimiz değerlendirmeyi yaparlar. Bu kuralın neden işe yaradığı açıktır. Dokuzlar çıkarıldıktan sonra sayı basamaklarından hangisi olursa olsun kalan sayı birdir. Bu bir sayısı her basamağın, her sıranın kendilerine özgü olan sayılarını içinde toplamış gibi oluyor. Sayıların basamak ve sıralarının her biri, hangisi olursa olsun, birler basamağından sıyrılmış oluyor. Böylece 2 ile 20, 200, 2000 arasında fark olmuyor. Hepsi de 2 sayılıyor. 3 ile 30, 300, 3000 arasında da bir fark olmayıp hepsi 3 sayılıyor. Onun için art arda konulan sayılar basamakların sayılarını göstermek amacıyla konulmuşlardır sadece. Birler, onlar, yüzler, binler basamaklarının her birinin her bir sırasını gösteren harfler, aynı sıradakiler, ayrı ayrı sözcüklerde toplanmışlardır. Ve bir sözcüğe verilen sayı o sözcüğün içerdiği her birinin karşılığı olmuştur. Harflerin gösterdikleri basamak ister birler, ister onlar, ister yüzler, ister binler basamağı olsun değişmez. Öyleyse her bir sözcüğün sayısını kendisinde toplanan harflerin de sayısı olarak alıp düşünmek gerek. Harfler yukarıda da anlatıldığı gibi basamak sıralarının sonuna dek toplanarak sözcükleri oluştururlar. Çok eskiden beri insanlar arasında kullanışı süregelen bir kuraldır bu. Bununla birlikte karşılaştığımız kimi hocalarımız söz edilen sözcüklerin yerine bir başka 9 sözcüğü alarak işlem yaparlar ve bu ikinci 9 sözcüğün daha sağlıklı olduğu görüşünü ileri sürerler. Bunları da öbür sözcükler gibi ard arda sıralarlar. Birinci 9 sözcükte 9'ların atılışında ne yapıyorlarsa aynı yöntemi bu sözcüklerde de uygularlar. Bu sözcükler şunlardır. Erebe, Yesegace, Cezerede, Medevese, Hafeta, Tigazene, Gaşe, Haga, Sedaza. Bu 9 sözcük sayıların sırasına göre sıralanmıştır. Bu 9 sözcükte her bir sözcüğün sayısı kendi basamağının sayısıdır. İçlerinde üçlü, sülasi, dörtlü, rubai ve ikili, sünai vardır. Senin de görüp değerlendireceğin gibi bunlar şaşmaz bir kural doğrultusunda yürüyecek nitelikte değildirler. Ama yine de hocalarımız bu tür simya bilimlerinde harflerin gizleri ve yıldız bilim konularında Batı'nın hocası durumunda olan Ebul Abbas İbnül Benna'dan 47 bu ikinci 9 sözcüğü aktarırlar bu konuda. Hocalarımız İbni Benna'yı kaynak göstererek at hesabında bu sözcüklerle 9'ları atma yoluna gitmenin diye başlayan 9 sözcüklerle işlem yapmaktan daha sağlıklı olduğunu söylerler. Hangisinin doğru olduğunu Tanrı daha iyi bilir. Bunların hepsi bilinmeyeni bulma çabalarıdır. Araştırmacılara, derin incelemeleri olanlara göre bu yöntemler Aristoteles'e dayandırılamaz. Aristoteles'in doğrulara varmadaki derin görüşü, onun böyle şeylere yer vermeyeceği konusunda sana tanıklık edecek nitelikte kesin bir kanıttır, eğer derinliğe inebilenlerdense. Zayiçe yoluyla bilinmeyenin bulunması. Bilinmeyeni bulmak için başvurulan bu tür yollardan biri de evrenin zayiçesi, dipnot, zayircü tül alem, horoskop, diye ad verdikleri ve Batı'nın, dipnot, Endülüs ve Batı Afrika, sayılı gizemcilerinden Septeli Ebul Abbas Seydi Ahmet'e dayandırdıkları zayiçedir. 48. Septeli Seydi Ahmet 6. yüzyılın, miladi 12. yüzyılın sonlarında Merakküş'te, Marakeş'te yaşamıştır. Muvahhidler hükümdarlarından Ebu Yakup, doğrusu Yakup, El Mensur döneminde. 49. Zayiçe işlemi şaşılası olan bir sanattır. Özel kişiler, havvas çoğunlukla zayiçeden bilinmeyeni çıkarıp anlatmak için can atarlar. Ünlü bilmeceli işlemini kullanarak, bu bilmeceli işlemle bilinmeyenin gizini çözmeye, kapağını kaldırmaya özenirler. Bunlara göre zayiçenin işlem yapılan biçimi büyük bir çember. Bu çemberin içinde başka çemberler. Bu çemberler birbirlerine koşutturlar ve göklere, öğelere, yaratıklara, tinsellere ve daha başka varlık türlerine ve bilimlere ayrılmış niteliktedirler. Her çember de ayrıca bölümlere ayrılmıştır. Burçlara, oluşlara ya da başka şeylere göre. Her bölümün çizgisi, çemberin bölümlerini birbirinden ayıran çizgi, merkeze varır. Bu çizgilere kirişler, evtar denir. Her kirişin üzerinde birbirini izleyen özellikle konmuş harfler vardır. Bu harflerden kimi zimam biçimindeki harflerdir. Resmüs zimam, dipnot açıklaması mukaddimenin 3. cildindedir. Bu biçimdeki harfler bu yüzyılda, 14. yüzyıl, Batı'da defter tutanlar ve hesapla uğraşanlarca geçerli sayısal değerli biçimlerdir. Bu harflerin bir de gubar biçiminde, resmül gubar, dipnot, açıklaması mukaddimenin 3. cildindedir, olanları vardır. Bu harflerin zayiçenin iç kesimlerinde kullanılması gelenektir. Çemberlerin arasında bilimlerin adları, oluşların yerleri yazılıdır. Çemberlerin arkasında bir de çok evli bir çizelge bulunur. Uzununa ve enine doğru birbiriyle kesişen evler. Çizelgenin eninde 55, uzununda ise 131 ev var. Çizelgenin bir kesimi dolu evlidir. Dolu olan evlerin de kimi sayılarla, kimi harflerle doldurulmuştur. Çizelgenin bir kesimi ise boş evlidir. Sayıların yerlerine neye göre yerleştirildikleri, evlerden kimilerinin neye göre harf ve sayılarla doldurulduğu, kiminin neye göre boş bırakıldığı bilinmiyor. Zayiçenin çevresinde beytler var. Aruzun, bahri, tavil kalıbından ve nasıplı, üstünlü, lam uyaklı beytler. 50. Zayiçeden istenen sonucu çıkarmak için nasıl bir işlem yapılması gerektiği anlatılır bu beytlerde. Yalnız anlatımları kapalılıkta bilmece türündendir, açık değildir. Zayiçenin kimi kesimlerinde de bir beyt vardır ki batıda harf, sayı, zayiçe hesapları ile uğraşanların, yıldız falcılarının ileri gelenlerinden ve işbiliye, Sevil ulemasından Vuheyb oğlu Malik'indir. Malik Nemtuniye, Murabıtlar Devleti döneminde yaşamıştır. Söz konusu beytin metni şöyledir. Büyük düzeyli bir soru yönelttin. O zaman koru onu. Kuşkuların acayipliklerinden koru. Onu tutmak şansı örnekler. Söz konusu zayiçe ya da başka zayiçeye ilişkin bir soru sorulduğunda, sorunun karşılığını ortaya çıkarma amacıyla yapılan işlem sırasında başvurulan ve onlarca bu konuyla uğraşanlarca geçerli olan bir beyittir bu. Dipnot, bu beyt 41 harfi içerir. Bu harflerde yapılan işlemler konusundaki açıklamalar mukaddimenin 3. cildindedir. Bilinmeyenle ilgili herhangi bir soru sorulup karşılığı istendiğinde o soruyu yazarlar. Harflerini ayrı ayrı yazarlar. Sonra gök burçlarının o zamana ilişkin doğanını ve zayiçede gök burçlarına ayrılmış çemberdeki yerini ele alırlar. Doğan burcun bu burçtan başlayıp merkeze, oradan da en büyük çemberin söz konusu burcun tam karşısında kesiştiği yere değin uzanan kirişi, bu kiriş başlangıcından sonuna dek üzerinde yazılı harfler ve sayılar üzerinde dururlar. Sayıları cümmel, ebced hesabıyla harflere çevirirler. Çevirirlerken de kimi zaman birlerini onlarına, onlarını yüzlerine vardırırlar. Kimi zaman da bunun tersini yaparlar. Kendilerine göre geçerli olan işlem kuralı neyi gerektiriyorsa öyle yaparlar işlemini. Sonra harfleri sorunun harfleriyle bir araya getirirler. Sonra bunları doğan burçtan sayılınca 3. durumdaki burcun kirişinin en büyük çembere doğru uzantısına geçmeden yalnızca başlangıcından merkeze değin olan kesim üzerindeki harflerin ve sayıların toplamını eklerler. Sayıları daha öncekinde yapıldığı gibi harflere çevirirler. Bunların toplamını da başka harflere eklerler. Sonra Vüheyb oğlu Malik'in yukarıda sunulan ve işlemin temeli olan bu konuyla uğraşanlarca işlemin temel kuralı sayılan beytinin harflerini ayırırlar. Ve bu harfleri bir kenara yazarlar. Sonra soru sorulduğu zaman doğan burç çemberin hangi derecesindeyse o derece sayısını o burcun üssüyle çarparlar. Konuyla uğraşanlara göre bir burcun üssü o burcun burç basamaklarının sonuncusuna olan uzaklığıdır. Hesapla uğraşanların kullandıkları üssün tersi bir anlam taşır bu. Çünkü hesapla uğraşanlara göre bir sayının üssü o sayının ilk basamağı olan uzaklığıdır. Sonra çarpımdan elde edilen sayıyı en büyük üs ve temel döngü diye niteledikleri bir başka sayıyla çarparlar. Ve elde ettiklerinin tümünü çizelgenin evlerine geçirirler. Belirli kurallara, geçerli işlemlere ve numaralı döngülere, devirlere göre geçirirler. Ve aynı kurallara göre evlerdeki harflerden kimini çıkarıp alırlar, kimini yok sayarlar. Çıkarıp aldıklarını sözü geçen beytin harfleriyle karşılaştırdıktan sonra gerekenleri sorunun harflerine ve bu harflerle birlikte olanlara eklerler. Sonra bu harflerden döngü, devir, adı verilen sayılar ölçüsünde atarlar. Her döngünün sonunda elde edilen harfi çıkarıp tutarlar. Döngülerin sonunda elde edilen harfleri ard arda yazarlar. Konuyla uğraşanlarca belirli olan sayıdaki döngüler sayısınca böyle yaparlar. Birinden öbürüne geçerek döngüleri tamamlarlar. Hepsinin sonunda ayrı ayrı harfler, hurufun mukatta ortaya çıkar. Harfler birleştirilip dizilince de bir beytte dizili sözcükler meydana gelir. İşlemde temel alınıp karşılaştırılan beytin, Vüheyb oğlu Malik'in yukarıda sunulan beytinin kalıbında ve aynı uyaklı bir beyt oluşur. Nasıl ki tüm bunları bilimler bölümünde, 3. ciltte, bu zayiçe ile nasıl işlem yapılması gerektiği anlatılırken açıklayacağız. Özel kişilerin, havvas, çoğunu, söz konusu zayiçeden o işlemlerle bilinmeyeni bulup çıkarma çabasına sapar gördük. Bunlar sanırlar ki hitabın uygunluğu sonucun gerçeğe uygun olduğuna bir kanıttır. Oysa bu görüş doğru değildir. Çünkü yukarıda da sana açıklandığı gibi bilinmeyen bir sanat işiyle algılanamaz. Sorular ve karşılıklar arasındaki uygunluk, yani karşıdakine uygun bir anlatım, konuşulanlar arasındaki uygunluk, karşılığın doğru oluşu ya da sorulana uygun düşmesi ve tüm bunların gerek sorulardan gerek kirişlerden derlenen harflerin çoğaltılması, harflerin sayılarla birlikte çizelgelere geçirilişi, derlenen sayıların varsayılan sayılarla çarpımından elde edilişi, çizelgeden harflerin özel işlemle çıkarılışı, kimi harflerin yok sayılıp atılması, belirli sayıdaki döngülerde atma işleminin her döngüde ayrı ayrı yinelenmesi, gerekli karşılaştırmanın yapılması sonucunda, evet tüm bunların sonucunda söz konusu zayiçe hesaplarıyla işlem yapma sanatında gerçekleşmesi yadırganacak bir şey değildir. Kimi zeki kişi bu şeyler arasındaki uygunluğu kavrar, kavrayınca da bilinmeyeni öğrenir. Öyleyse şeyler arasındaki uygunluk bilinmeyeni öğrenmeye götürüyor, özbenliğe bilgi sağlıyor. Uygunluğun öğrenilmesi bilinmeyenin öğrenilmesinin bir yoludur. Özellikle isteklerini kıranlar, riyazetçiler için. Çünkü isteklerin kırılması akıl yürütmede ve düşünce devinimde kavrama gücünü artırır. Bunun nedenine ilişkin açıklama yukarılarda birçok kez geçti. Onun için çoğu kez zayiçeyi bu anlamda isteklerini kıranlara yaslandırırlar. Burada söz konusu olan Zayiçe de Septeliye, dipnot, Septeli Seyit Ahmet, gizemci ve rivayetçi dayanır. Ben bir başka Zayiçe'nin de Abdullah oğlu Sihl'in olduğunu öğrendim. Çok büyük bir olasılıkla bu kişininki de şaşılası işlemleri, şaşılası işlenişleri olan türden bir Zayiçe'dir. Zayiçe'den çıkan sonucun koşuk, manzum olarak çıkışının nedeni sanırım o beytle, dipnot, Malik'in sözü geçen beyti, karşılaştırma sırasındaki durumdan ileri geliyor bu. Onun için sonuçta elde edilen koşuk o beytin kalıbında ve o beytin uyağında bulunuyor. Bunun böyle olduğunu şu da gösterir ki bir Zayiçe'de başka işlemleri de tanık olduk. Bu işlemlerde beytle karşılaştırma yapılmadı ve onun için de sonuçtaki karşılık, koşuk, manzum çıkmadı. Nasıl ki yeri geldiğinde 3. ciltte konuyla ilgili açıklamalar yapılırken bunu göreceksin. İnsanların çoğu bu zayiçi işlemlerini kavrayıp onaylamakta, bu işlemlerin anlatıldığı gibi bir sonuca götürebileceğini kabul etmekte güçlük çekerler. O yüzden bu işlemlerin sağlamlığını kabul etmezler. Bunların birer düşsel şey olduğunu, birer kuruntu olduğunu, zayiçi hesaplarında işlem yapan kimsenin dizdiği beytin harflerini sorulan sorunun ve kirişlerin harfleri arasında nasıl diliyorsa öyle yerleştirdiğini, bu sanatın işlemini yaparken belirli bir ölçüye bir kurala uymadığını, sonuçta dilediğince bir beyit meydana getirdiğini ve böyleyken bu beyti yoluna, yöntemine uyulan bir kuralın, kurala göre yürütülen bir işlemin sonucuymuş gibi, işlemden çıkarılmış bir sonuçmuş gibi gösterdiğini sanırlar. Ama asıl kuruntu olan bu sanıdır. Bu sanı bozuk bir kuruntudur. Böyle bir sanıya götüren şey de varlar ve yoklar arasında bulunan uygunluğu kavrayamamaktır, uygunluğun gizine erememektir. Kavrayışlar ve akılların hep bir olmamasıdır buna yol açan. Kavrayamadığı şeyi yatsıması insanoğlunun geleneğidir. Söz konusu sanıya kapılanların görüşlerini çürütmemiz için bu sanattaki işlemi gözden geçirmek ve kesin bir sezgi gücüyle değerlendirmek yeterlidir. O zaman görülecektir ki bu sanat şaşmaz bir işlem ve sağlam bir kurala göre düzenlenmiştir. Böyle bir değerlendirmeye girişecek olan kavrayış ve sezgi sahibi kişi için bunun böyle olduğundan hiçbir kuşku yoktur. Sayılar ki açığın en açığıdırlar. Bunlarda güç anlaşılırların çoğu aralarındaki oranın zihne yakın olmayışı ve kapalılığı yüzünden zor anlaşılırsa son derece kapalı ve şaşılası işlem olan bu sanatın anlaşılırlığı konusunda ne düşünebilirsin? Zor anlaşılırlardan bir problem anlatalım da bu örneği düşünerek söz konusu ettiklerimiz konusunda bir parça aydınlanabilesin. Sana şöyle bir soru sorulduğunu düşün. Bir kaçakçı al. Her bir akçenin karşısına 3 para koy. Koyduğun paraları topla ve bu paralardan vererek bir tane kuş satın al. Sonra akçelerin tümü kadar para verip daha önceki kuşun fiyatına birkaç kuş daha satın al. Satın alınan kuşlar kaç tanedir dense bu sorunun karşılığı 9 tane biçiminde olur. Çünkü biliyorsun ki bir akçede 24 para var. Kuş satın almak için her bir akçenin karşısına 3 para konup ayrılmıştır. Demek ki bir akçede 8 kuş satın alacak para var. Her bir kuşun fiyatı olan parayı ayrı ayrı alıp topladıktan sonra bunlardan verilerek bir kuş satın alınıyor. Demek ki bir kuşa 3 para veriliyor. Buna göre bir akçeyle 24 parayla satın alınan kuş sayısı 8'dir. Tüm kuşları aynı fiyatla satın aldığına göre bir akçeyle satın alınan 8 kuşa daha önce satın alınan bir kuşu da ekledin mi kuşların sayısı 9 eder. Problemin gizli olan yanıtını sayıları arasındaki oran yardımıyla nasıl öğrendiğini gördüm.